Malaki 1. bölüm 9. ayette şimdi bize lütfetmesi için Tanrı'ya yalvarın. Siz böyle sunular sunarken hiç sizi kabul eder mi? Böyle diyor her şeye egemen Rab diye yazar. Bu insanların dışsal olarak vermeye devam edip de yüreklerinin Tanrı'yla doğru bir konumda olmadığının bilincine varmamaları mümkün müdür? Yürekleri kirlenmiş olduğu için sunuları da kirlenmiştir. Malaki 1. bölüm 10. ayette ne olurdu sunağımda boşuna ateş yakmayasınız diye aranızda tapınağın kapılarını kapatan biri olsaydı. Ben sizden hoşnut değilim diyor her şeye egemen Rab. Getireceğiniz sunuları da kabul etmeyecek. Tanrı yerine getirdiğiniz bütün bu ritüellerin, dinsel ayinlerin bir anlamı yok. Bütün bunlar bir hiç, hiçbir yararı yok der. Ama yine de yollarına bu halk devam ediyordu. Malaki 1. bölüm 11. ayette doğudan batıya kadar uluslar arasında adım büyük olacak. Her yerde adıma buhur yakılacak. Temiz sunular sunulacak. Çünkü uluslar arasında adım büyük olacak diyor her şeye egemen Rab der. İsrail Rab'be tapınma şekliyle Tanrı'nın adını kötüye çıkartıyordu. Tanrı'ya Süleyman'ın zamanında Saba kraliçesinin gördükleri karşısında çok etkilendiği günlerdeki gibi hizmet etmiyorlardı. Bu zamanda inanmayanlar etkilenmiyordu çünkü İsraillerin yaptıkları sadece resmiyetten ibaretti. Tanrı Yahudi olmayanlar arasında adının büyük olacağı günün geleceğini söyler. Eğer bunun bugün gerçekleştiğini düşünüyorsanız yanılırsınız. Bu bugün değil, milenyumda Rab'bin kuracağı bin yıllık egemenlikte gerçekleşecektir. Günümüzde Tanrı'nın adı ulusların arasında yüceltilmiyor. Her yerde adıma buhur yakılacak, temiz sunular sunulacak diyor. Buhur duayı simgeler. O temiz sunu ise Mesih'tir. Çünkü ulusların arasında büyük olacak diyor adım her şeye egemen Rab. Tanrı'nın İsrail'i seçmesinin nedeni diğer uluslara tanıklık etmeleriydi. Malaki 1. bölüm 12. ayette Rab'bin sofrası murdardır. Yemeği de küçümsenir diyerek adımı bayağılaştırıyorsunuz der. Yahudi olmayanlar yürekleri murdar olan, ibadetleri aşağılık olan Tanrı'nın halkının davranışları yüzünden Tanrı'nın ismine saygı duymuyorlardı. Malaki 1. bölüm 13. ayette üstelik ne yorucu diyerek bana burun kıvırıyorsunuz. Böyle diyor her şeye egemen Rab. Kurban olarak çalıntıyı, topalı, hastayı getirdiğinizde elinizden kabul mü edeyim diye soruyor Rab. Kiliseye gitmek, bütün bu şeyleri yapmak bizi yoruyor. Ne kadar yorucu diyoruz. Dostlarım, yaptığınızı yürekten, candan yapmıyorsanız yorucu olacaktır. Türkiye'de insanların yoğun olduğu, kalabalık olduğu yerlerde insanları seyretmeyi severim. Aslında gördüklerime bir bakıma da üzülüyorum. Çünkü genelde herkesin yüzünde bir mutsuzluk, hoşnutsuzluk görünüyor. Oraya buraya koşuşturanların yüzlerinde bir telaş var. Sanki yaptıkları her şeyi zorla ve bir bıkkınlık içerisinde yapıyorlar. Kiliseye gitmek de birçok insan için böyle. Bu yüzden birçok defa insanların kilisemizle ilgilenmeleri için ne yapabiliriz sorusunu duyuyoruz. Bunun konuşulduğunu bilmiyorum, siz de duydunuz mu? Ya da insanların pazar geceleri kiliseye gelmesi için ne yapılabilir? Birisi bir yemek verelim, bir ziyafet verelim ya da farklı bir tapınma yapalım. Sıkıcı İncil sohbetlerinin yerine biraz özel müzik çalalım ve eğlendirici bir program yapalım. Bir çeşit gösteri yapabiliriz diye önerebilir. Dostlarım, insanlar Tanrı'nın kendilerine sıkıcı gelmeye başladığını söylediğinde sorun nerededir? İnsanlar en başta niye bir tapınma düzeni geliştirdiler? Neden cübbeler giyip, şarkılar söyleyip, tütsü yakarak tapınmaya çalışıyorlar? Ruhsal tapınmadan sıkıldılar mı? Sorun budur. Bedenlerini ilgilendirecek bir şeye ihtiyaçları var. Birisi ben düzenli tapınmayı severim diyebilir. Ben de severim ama düzen sevmede bir tehlike vardır ve ayinsel toplantıları sevmekte tehlikelidir. Çok değerli bir kutsal kitap öğretmeni ve yorumcusu olan Profesör Janzen ara sıra doğudaki ülkelere gidip orada Tanrı sözünü öğretirken insanların saatlerce ayakta dersleri dinlediklerini hem de pür dikkat dinlediklerini söylerdi. Ama bizler burada sadece haftada bir gün rahat sandalyemizde ya da sıralarda doğru dürüst bir saat bile Tanrı sözünü dikkatle dinlemiyoruz. Ama insanlar sıcak güneşin altında 1,5 saat kuru sandalyeler üzerinde oturup bir maçı seyrediyorlar. Hem de büyük bir dikkat ve heyecanla. Bir futbol maçını seyretmek için soğuk havada oturan insanlar var. Ya da 3 saat boyunca opera dinlemek için veya 2 saat bir film seyretmek için, hatta Hamlet'i seyretmek için 4 saat oturanlar var. Bunlara bir diyeceğim yok. Ama acaba inanlar olarak Tanrı sözünü de aynı dikkatle ve heyecanla dinliyor muyuz? Dostlarım, pastörünüz 1 saat boyunca konuşunca sıkılıyor musunuz? Ben uzun konuşan bir vaizim. 1 saat boyunca vaaz verebilirim. Ve bundan kim rahatsız olur dersiniz? Sıradan kişiler değil. Birçok kişi çok uzun olmadığını düşündüklerini söylerler bana. Şikayet edenler önderlerden, ruhani lider dediğimiz ya da eski imanlı diye adlandırdığımız insanlardan çıkar. Biz resmiyeti ve biçimselliği seviyoruz. Kiliseye gidiyoruz, ayağa kalkıyoruz, oturuyoruz, şükran ilahisini yüksek sesle söylüyoruz ama kalplerimiz gerçekten nerede? Bunları Tanrı'yı sevdiğimiz için mi yapıyoruz? Ona tapınmayı arzuluyor muyuz? Bütün dua benim olsaydı yine de verilecek çok ufak bir armağan olurdu diyen ilahiler söylüyoruz. Bu verilecek çok ufak bir armağan mı? Kesinlikle öyle. Peki o zaman sunu kutusuna neden sadece birkaç kuruş atıyorsunuz? Bütün dua diyarı Tanrı'ya verilemeyecek kadar ufak bir armağansa o zaman bugünlerde pek bir değeri olmayan o birkaç kuruşa ne diyeceğiz? Kilise işini yaparken yorulmak kolaydır. Tanrı adamı olan Moody bir gün evine gelmişti. Çok yorgun olduğu halde dinlenmeden başka bir toplantıya gitmesi gerekiyordu. Yorgun olduğu için ailesi toplantıyı iptal etmesi için yalvardı ama o işi yaparken yoruluyorum ama işi yapmaktan hiç yorulmuyorum dedi. Malaki 1. bölüm 14. ayette sürüsünden adadığı erkek hayvan yerine Rabbe kusurlu hayvan kurban eden aldatıcıya lanet olsun. Çünkü ben büyük bir kralım diyor her şeye egemen Rab. Ve uluslar adımdan korku duyacak diye ekliyor bu ayette. Çünkü ben büyük bir kralım diyor Tanrı. Ve uluslar adımdan korku duyacak. Bir gün Tanrı'nın adına saygı gösterilecektir. Ancak bugün o saygıyı pek görmüyoruz. Tanrı'nın adını kötüye çıkartan şeylerden biri burada yapılan Tanrı hizmeti ve onu burada temsil eden inananlardır. Onların kurtuluşlarını sorgulamam ama korkarım bazılarının kurtuluşunun sorgulanması gerekiyor. Tanrı'nın hiçbir zaman gerçek bir inanlıya ikiyüzlü demediğini bilmiyorum hiç fark ettiniz mi? Ama Rab İsa kendi zamanındaki dinsel ferisilerden bahsederken çok sert sözler söyledi. Rab İsa bu kişiler için ikiyüzlü kişiler terimini kullandı ve Maleki'nin zamanındaki insanlar da böyleydi. Dini sadece biçimsel olarak yerine getiriyorlardı. Bunu bir de şöyle sorayım. Dini ayinleriniz var mı? Yoksa Mesih'e mi sahipsiniz? Samimi misiniz yoksa sadece biçimsel olarak mı tapınıyorsunuz? Hristiyanlığı istediğiniz zaman giyinebileceğiniz, istediğiniz zaman çıkartabileceğiniz bir elbise gibi yanınızda mı taşıyorsunuz? İsrail'in yaptığı ilk şey o yaşlı ve hasta inekleri kurban olarak adamalarıydı. Şimdi de bunlar çok sıkıcı. Bütün bu uzun törenler çok sıkıcı. Katıldığım çalışmalar, kutsal kitap çalışmaları kesinlikle çok sıkıcı diyorsunuz belki de. Günümüzde oldukça çok din var ama yeterince Hristiyan yok. Birçok kişi sadece kiliseye gitme oyununu oynuyor. Ben çocukken dükkancılık oynardım. Ben tenekeleri kumla doldurup mahalledeki diğer çocuklara satardım. Kendi dükkanımı işletiyordum. Bundan bir kazanç sağlamadım ama yine de benim için zevkliydi. Günümüzde kilisecilik oynayan birçok yetişkin var. Rabbin hizmetinde bir numaralı günah tembelliktir. Evet, bu doğru. Günümüzde Tanrı'nın sözünün birçok açıklayıcısı olmamasının nedeni bunu yapmak için çok çalışmaları gerekmesidir. Bir vaizin hafta içerisinde çok meşgul olması kolay. Eğer pastörünüz hafta içinde İncil'i çalışmak istiyorsa ve siz onun zamanını çalıyorsanız kendinizden utanmalısınız. Kutsal kitabı açıklayan bir üyesi olan kiliseler o kişinin çalışmasına izin vermelidir. Bu zamana ihtiyaç var ve kutsal kitabı açıklayacaksa bu zamana da ihtiyacı olacaktır. Tembel olup Tanrı sözünü öğretmeyi bekleyemez. Tembellik büyük bir günahtır ve Tanrı'nın bunu görmezlikten geldiğini de düşünüyorum. Dostlarım, kutsal ruh şimdiye kadar tembel bir vaize bir şey öğretmemiştir. Sadece çalışarak, inceleyerek sonuna kadar gitmek isteyenlere kutsal ruh öğretir. Ruhsal tapınma İsrailleri sıktı çünkü Tanrı'nın sözünü sevmiyorlardı. Tanrı sözünü sevmemiz gerekir. Bu kutsal kitabın diğer bütün kitaplardan farklı oluşunun da bir yönünü oluşturur. Diğer bütün kitapları sevmek için önce onu okumanız ve anlamanız gerekir. Ama Tanrı sözünü anlamadan önce onu sevmelisiniz. Tanrı'nın ruhu tembel insanlara öğretmez. Rabbin hizmetindeki ikinci büyük günah ise aşırı hırstır. Bu kendini değişik şekillerde gösterebilir. Bir açgözlülük, ünlü olma isteği, büyük bir vaiz olma isteği ve büyük bir kalabalığa vaaz verme isteği şeklinde kendisini gösterebilir. Bu günümüzde Rabbin hizmetindeki büyük bir günahtır. Kalabalıklara hitap etme isteğiyle şu günlerde kendisini çok net bir şekilde gösteriyor. Rabbin hizmetindeki üçüncü büyük günahsa ağır ve sıkıcı olmak, usandırıcı ve yorucu olmaktır. Böyle bir şey olmasının sebebi tabii ki kişinin kutsal kitabı yeterince çalışmaması ve incelememesidir. Kişinin karizması olması gerekmez. Birçok kişinin karizmatik özellikleri yok ama ilgisiz, çok sıkıcı, renksiz ve cansız olmak için bir mazeret yoktur. Bizlerin Tanrı sözünü bildirmek için neden çok iyi hazırlanması gerekir? Hazırlanmadan kürsüye çıkan her vaiz Rabbin adını küçümser ve insanlara kutsal kitap ne kadar da sıkıcı ve kiliseye gitmek usandırıcı mesajını verir. Ve bu insanlar gelecek pazar daha ilginç bir şey yapacağım düşüncesine kapılırlar. Sıkıcı bir vaiz olmak Rabbin hizmetindeki büyük günahlardan birisidir. 14. ayet sürüsünden adadığı erkek hayvan yerine Rabbe kusurlu hayvan kurban eden aldatıcıya lanet olsun der. İnsanlar bir şey daha yapmaktadır. Tanrı'ya bir şey yapacakları hakkında söz verirler. Ama bu sözleri tutmazlar. Hem Leviler hem de Süleyman'ın özdeyişleri bize Tanrı'ya gerçekten kastetmediğimiz şeyleri söylemeyin der. Yani Tanrı'ya yapmayacağımız konularda söz vermeyelim. Tanrı'ya bir şey yapacağınıza dair söz verdiyseniz onu yerine getirmeniz gerekir. Çünkü Tanrı bu konuda ciddidir. Tanrı sizden kendisine bir söz vermenizi istemez. Böyle bir şey sizin isteğinize bağlıdır ama bir söz verirseniz onu kesinlikle yerine getirin. İsrail'de insanlar bu yıl hasat çok iyi olacağı benziyor. Bu yıl Rabbe sadece ondalığımı değil ayrıca daha da fazlasını vereceğim şeklinde büyük adaklarda bulunurlardı. Ama sonra hasat bol olunca bunları kendilerine saklamayı tercih ederlerdi. Rabbe bir şey vermemeye karar verdiler. Bunun yerine ona bozuk, sakat ve hasta olanları sunmaya kalktılar. Ve bunu yaptılar. Malaki 2. bölümde kahinler saygısızlıkları yüzünden azarlanır. Bu bölümde başka bir ana konuya geliyoruz ama hala kahinlerle ilgilidir. Tanrı kahinleri kutsal şeylere olan saygısızlıklarından dolayı azarlar. Saygısızdırlar, tapınağa saygısızlık yaparlar. Tanrı'ya hizmet edeceklerine, Tanrı'ya karşı çıkmaktadırlar. Tanrı'nın tapınağında yaptıkları hizmetin ta kendisiyle Tanrı'nın adını küçük düşürmektedirler. İlk bölümde rahiplerin Tanrı'nın adını küçümsediklerini gördük. Tanrı'ya kurban olarak sundukları yaşlı ve hasta hayvanlardan bahsettim. Bunu yapmaktaki suçları Tanrı'ya değersiz bir şey vermeleri değildi. Ve Tanrı onları vermedikleri için azarlamıyordu. Birazdan bu konuya değinecek ve insan Tanrı'dan çalar mı sorusunu soracaktır. Ama burada altı çizilen şey adanan sununun değeri değil, sunağa konulan sununun niteliğidir. Leviler kitabında 5 büyük sunudan bahsedildiğini görürüz ve bunların her biri de İsa Mesih'e işaret eder. Her sununun gelecekte olanı simgelemesi gerekmekteydi ve bu kişi kutsal, zararsız, kirlenmemiş ve günahtan uzak olan kişidir. O kusursuzdu ve onu temsil edip ona işaret eden sunu da lekesiz olmalıdır. Tatlı sunular, hatta tatlı olmayan sunular bile Tanrı oğluna işaret etmekteydi. Malaki'nin zamanında kahinler Tanrı'ya kusurlu bir sunu, yaşlı ve hasta bir sunu getirerek Tanrı'nın adını küçümsemekteydiler. Gelecek olan kusursuz kişiyi temsil etmesi için sunağa hastalıklı ve sakat bir hayvan getirmek bir nevi Tanrı'ya küfürdü. Aynı şey günümüzde de yapılmaktadır. Birkaç yıl önce çok popüler olan rock operası olan Jesus Christ Superstar, Rab İsa'yı ahlaksız, şaşkın bir adam olarak göstermişti. Dünyanın onu unutamadığı doğrudur ama dünya onun hakkında doğru şekilde de düşünmüyor. Onu kitaplarda, tiyatro oyunlarında ve hatta liberal kiliselerin kürsülerinde yanlış temsil edenler Tanrı'nın adını küçümsemektedir. Bazen bunları bize yaptıran günahlı doğamızdır. Söylenen bir başka yanlış söz ise Tanrı size gösterecektir. Hayır, öyle olmayacak. Tanrı'nın küçük erkek ve kız çocuklarını döverek oradan oraya koşuşturduğunu mu düşünüyorsunuz? Lütfen dostum, kendimizi Tanrı'yı yanlış bir şekilde temsil etmekten koruyalım. Tanrımız lütufkardır ve kendisine saygı gösterilmesi gerekir. Günahı yargılar ve gelecekte de günahı yargılayacaktır. Tanrı saygıya layıktır. Ona saygı duyulması gerekir. Ona tapınılmalıdır. Aynı zamanda ona hayranlık duyulmalıdır. Geçen gece Bach'ın müziğinden bazı parçalar dinliyordum ve bu müziğin tamamiyle Tanrı'yı öven bir müzik olması beni hayrete düşürdü. Günümüzde muhafazakar kiliselerde bile sadece Tanrı'ya övgüler sunan ilahiler fazla yok. Tanrı'yı övmeyişimiz ve bunun yerine insanları övmemiz Tanrı'nın ismini küçümsememizin bir başka çeşididir. Bu günümüz kilisesinin kınanan bir günahıdır. Yaşadığımız çağdaki gerçek inanların hepsi birer kahin olduğuna göre Malaki'nin kahinler için şu peygamberliği bizim için de geçerlidir. 1. bölümün 6. ayetinde Tanrı rahiplere hitap eder ve onları adını küçümsediklerinden ötürü azarlar. Şimdi 2. bölümün 1. ayetinde yine onlara hitap etmektedir. Şimdi ey kahinler, bu buyruk sizin içindir der. Gördüğünüz gibi hala kahinlere hitap etmektedir. Malaki 2. bölüm 2. ayette her şeye egemen Rab diyor ki, söz dinlemez, adımı onurlandırmaya istekli olmazsanız, üzerinize lanet yağdırıp hayır dualarınızı lanete çevireceğim. Lanetledim bile çünkü beni onurlandırmaya istekli değilsiniz. Görevlerini ciddiye almıyorlardı ve Tanrı onları halkı yargıladığından daha sert bir şekilde yargılayacaktı. Neden mi? Çünkü konumları itibariyle sorumluydular. Bu kötü durumun devam etmesine izin veriyorlardı. İnsanların sakat ve hasta hayvanları sunu olarak getirmelerini görmezden gelmekteydiler. Tanrı onlara gerçeğin yasasını verdi ve onların bunu halka öğretmesi gerekiyordu. Şimdi çok ağır bir şey söyleyeceğim. Kürsüye inanmayan, bir yürekle giden ve cemaate sadece birkaç dindar söz söyleyen bir vaiz olmak yerine bu dünyadaki en kötü günahkar, hatta ve hatta bir katil olmayı bile tercih ederim. Tanrı'nın bu vaizleri sorumlu tutacağı kesindir. Tanrı bunu çok açık ve sert bir şekilde bildirmektedir. Malaki 2. bölüm 3. ayette soyunuzu paylayacağım. Bayramlarınızda kurban ettiğiniz hayvanların gübresini yüzünüze saçacağım. Sizi önümden atacağım der. Belli ki Tanrı halkı bereketlemişti ve bu dönemde bol bol hasat alıyorlardı. Kahinlere hasatın, yani buğday, arpa, incir, üzüm gibi hasatın onda birinin verilmesi gerektiğini hatırlarsınız. Her şeyin ondalığı rahipleri desteklemek için Tanrı'ya verilirdi. Şimdi Tanrı ekilen tohumları bozacağını ve kahinlerin bundan önce aldıkları miktarda ondalık alamayacaklarını söyler. Bu durumda o dönemdeki sosyete sona ermek üzereydi. Bayramlarınızda kurban ettiğiniz hayvanların gübresini yüzünüze saçacağım diyor. İlginç olan bir şey var ki hayvanların iç organları kahinlere verilirdi ama iç organlardaki dışkı reddedilip atılırdı. Asla kurbanlık hayvanın içinde bırakılmazdı. Bu yüzden Tanrı kahinlerin yüzüne dışkıyı fırlatacağını söylerken burunlarını dışkıya sürteceğini söylemiş gibi olur. Ve o zaman sunağında hizmet edemeyeceklerdir. Neden mi? Çünkü murdar olan hiçbir şey oraya giremez ve yüzlerine dışkı sürülen kahinler de kesinlikle murdar olacaktır. Tanrı'nın bu konuda burada kullandığı dil çok sert bir dildir. Malaki 2. bölüm 4, 5 ve 6. ayetlerde. Levi ile yaptığım antlaşmanın sürmesi için size bu buyruğu gönderdiğimi bilesiniz. Böyle diyor her şeye egemen Rab. Onunla yaşam ve esenlik verecek bir antlaşma yaptım ve bana saygı göstersin diye kendisine bunları verdim. Benden korkup adıma saygı gösterdi. Doğru öğüt ağzındaydı. Dudaklarında hile yoktu. Benimle esenlik ve doğruluk içinde yürüdü. Birçoklarını da suç yolundan döndürdü diyor. Bu ayetler bize Tanrı'nın Levi oymağını seçmesinin nedenini de gösterir. Yakup oğlu Levi'ye baktığımızda onu kesinlikle seçmezdik. Çünkü onda Tanrı'yı övebilecek hiçbir şey yoktu. Ve yaşlı Yakup ölürken 12 oğlunu yatağının yanına çağırıp her biri hakkında peygamberlik etti. Bunun kaydını Yaratılış 49. bölümde okuruz. Şimon ve Levi için bir tek peygamberlikte bulundu. Şimon'la Levi kardeştir, kılıçları şiddet kusar. Onların kurallarına girmem, toplantılara katılmam. Çünkü öfkelenince adam öldürdüler. Canları istedikçe sığırlara sakatladılar. Kız kardeşlerine tecavüz edildiği için kendilerini bunu yapmakta haklı gördüler ama yine de katildirler, diyor. Yakup'un peygamberliği devam eder. Lanet olsun öfkelerine çünkü şiddetlidir. Lanet olsun gazaplarına çünkü zalimcedir. Onları Yakup'la böleceğim ve İsrail'de dağıtacağım der. Tanrı Levi'yi İsrail'de nasıl dağıtacaktı? Onlar kahinler oymağı olacaklardı. Onlara hiçbir toprak parçası verilmedi. Bunun yerine oymakların arasında dağıldılar. Ama Levi'nin kendisi böyle bir serseri ve katilken nasıl kahinler oymağını oluşturdu? Tanrı'nın Levi oymağını seçmesinin nedenini görmek için tarihi izleyebiliriz. Yüzyıllar sonra İsrailoğulları putperest olup tapınmak için altın danayı yaptıklarında Musa peygamber putperestlerin öldürülmesini emretti. Musa'nın sözünü yerine getiren Levi oymağıydı. Musa peygamber ölmek üzereyken etrafına oymakları toplayıp Yakup'un 12 oğlu Musa'nın etrafına toplanan 1 milyondan fazla kişi haline gelmişti. Ve yasanın tekrarı 33. bölüm 8, 9 ve 10. ayetlerde Musa her oymak için bir peygamberlikte bulundu ve Levilileri şöyle kutsadı. Levi için de şöyle dedi. Ya Rab, senin Tum Mim'in ve Urim'in sadık kulun içindir. Onu Massa'da denedin. Meriva sularında onunla tartıştın. O annesi ve babası için onları saymıyorum dedi. Kardeşlerini tanımadı. Çocuklarını bilmedi. Ama senin sözünü tuttu ve antlaşmana bağlı kaldı. İlkelerini Yakup soyuna, yasanı İsrail'e öğretecekler. Senin önünde buhur, sunağında tümüyle yakmalık sunular sunacaklar. Levi zalim bir katil olduğu halde soyundan gelen oymağın Tanrı sözüne itaat edip antlaşmasına bağlı kalmalarına burada dikkat etmemiz gerekir. Yasanın tekrarı 33. bölüm 11. ayette "Ya Rab, onları el attıkları her işte kutsa, yaptıklarından hoşnut ol. Ona karşı ayaklananların ve ondan nefret edenlerin belini kır. Bir daha ayağa kalkamasınlar" der. Tanrı Malaki aracılığıyla Levi'nin daha önce kendisine saygı gösterdiğini ama şimdi Levi oymağının kendisine saygı göstermediğini söyler. Tanrı'nın emirlerine itaatsizlik ediyorlardı. Doğru öğüt ağızlarındaydı. Dudaklarında hile yoktu. Benimle esenlik ve doğruluk içinde yürüdüler. Birçoklarını da suç yolundan döndürdü diye devam eder Tanrı. Gördüğünüz gibi daha önce halka iyi örnek olmuşlardı. Ama şimdi değiştikleri kesindir. Buradan bugün kullanabileceğimiz bir ders var. Kimse Tanrı'ya onun adına saygı göstermeden hizmet edemez. İnsanlara nasıl bir örnek olduğunu söylediğimiz sözler kadar önemlidir. Malaki 2. bölüm 7. ayette kahinin dudakları bilgiyi korumalı ve insanlar onun ağzından öğüt aramalı. Çünkü o her şeye egemen Rabbin ulağıdır der. Kahinlerin her şeye egemen Rabbin ulakları olması gerekir. Ben bir kilise vaizinin tek görevinin Tanrı sözünü öğretmek olduğuna inanırım. Tanrı pastörün yani vaizin her yere koşuşturup hasta bebekleri ziyaret ederek onları sürekli pışpışlayarak Tanrı sözünü çalışıp topluluğuna öğreteceğine bütün zamanını kiliseyi idare etmekle harcamasını bekleyen kiliseyi affetsin. Pastörün görevi Tanrı sözünü öğretmektir. Eğer kürsüye çıktığı zaman Tanrı sözünü öğretmiyorsa o başka. Ama zamanını Tanrı sözünü çalışıp onu bildirerek geçiriyorsa o zaman Tanrı'nın kendisini yapmak üzere çağırdığı işi yerine getirmektedir. İlk kilisede elçilerin de böyle bir durumla karşı karşıya geldiklerini hatırlayalım. Yunanlı Yahudiler kendi dullarını ihmal edip ve orada doğup büyüyen dullara öncelik verildiğinden şikayet ediyorlardı. Konu elçilere bildirildi ve elçiler bu sorunu çok güzel bir şekilde çözdüler. Bu işlerle ilgilenmeleri üzere kilisenin 7 görevli seçmesini söylediler. Elçilerin İşleri 6. bölüm 2. ayette şöyle yazar. Tanrı'nın sözünü yayma işini bırakıp maddi işlerle uğraşmamız doğru olmaz. Ben Tanrı sözünü çalışıp onu öğretmenin vaizin işi olduğuna inanıyorum. Tanrı bunun Levi'nin işi olduğunu söyler ama Malaki'nin zamanındaki kahinler bunu yapmıyorlardı. Bu yüzden Tanrı kahinlere şöyle der. Malaki 2. bölüm 8 ve 9. ayetler. Ne var ki siz yoldan saptınız ve öğrettiklerinizle birçoklarınız suça sürüklediniz. Levi ile yaptığım antlaşmayı bozdunuz. Böyle diyor her şeye egemen Rab. Benim yollarımı izlemediniz. Kutsal yasayla ilgili konularda adam kayırdınız. Bu yüzden ben de bütün halkın önünde sizi aşağılayıp gülünç duruma düşürdüm. Hristiyan dünyasında vaizlerin sözünün dinlendiği bir zaman vardı. Ama bakıyoruz ki bu gerilerde kaldı. Tanrı bunun kendi hizmetinde olan kişilerin sözünü bildirmediğinde gerçekleşeceğini söylemektedir.